yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. ...15.06 Türkiye'de saatlerimiz ve başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba diyoruz. Hayatın Sesleri başladı. 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Hayatın Sesleri @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Etme beni, atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarım. yollarını gözlerim, götür beni gittiğim yere. Götür beni gittiğin yere.
...15.11 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında devam ediyor. Konuğumuz arkeolog sevgili Drafşan Akın Özergin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, İstanbul'dan geldiniz Ankara'ya ama Ankara'yı çok da güzel bulmadınız galiba, gelir gelmez.
Evet, yani çok acı bir gün yaşadık, yine gece yaşadık. Söylenecek çok şey yok. Ne denir yani?
Hep son olsun diyoruz.
Son olsun
bir daha
diyoruz.
Yaşanmasın diyoruz ama.
Kimse yaşamasın diyoruz. Yani şuna bile utanıyorum. Hani başımız sağ olsun demeye
evet.
bile. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir artık şöyle bir korku gelişti. Bizi ne zaman yakacak?
Evet.
Allah
bu sefer kurtulduk diye sevinemiyoruz bile.
Yok,
ya da bir tanıdığımız yok diye sevinemiyoruz bile,
evet.
ne yazık ki.
Evet.
Umarız son olsun bir kez daha, lanetleyelim
evet.
biz de ve hemen konumuza geçelim.
Tabii.
Şimdi Türkiye arkeolojik açıdan çok önemli değerlere sahip. Arkeolojik kazılarla bulunanlar hemen her zaman heyecan
evet.
verir bize
evet.
de. Şimdi tarihsel bir keşiftir tabii, geçmişin resmini, izlerini sunması bakımından. Şimdi biz 2015 yılına şöyle bir bakalım dedik. 2015 yılında neler keşfedildi acaba? Yeni yeni
tabii.
nelerin sahibi olduk?
Tabii 2015 yılında bütün sıkıntılı süreç içinde bilimsel kazılar devam ediyor. Arkeoloji dünyası daha çok her ne kadar tarih eser kaçakçılığı, definecilik bunları içerse de esasında yapılan bilimsel kazılarda çok değerli keşiflerimiz oldu bu yıl. Çok böyle etkileyici olanlardan, zamanımız çok kısa, birkaçından bahsetmek istiyorum. Mesela Mersin'de Olba Antik kentinde 1800 yıllık bir mozaik bulundu, yaklaşık 35 metrekare. Bu Mersin'in Silifke ilçesinde Olba Antik kenti. Burada bu mozaikte 3 portre ve pelerinli meleklerden oluşan bir görünüm var. Çok zarif, renkli taşlar, camlarla işlenmiş, iki farklı pano ve bunları birbirinden ayıran baklava dilimli motifler var. Ve bu mozaiğin panolarından birinde geometrik bezemeler arasında bir kadın ve ortada birer kadın ve ortada bir erkek olmak üzere toplam 3 portre var. Yunanca yazıtlar uyarınca da Tripe, Bios ve Lucia isimleri görülüyor. Ve yaşamı, lüksü sembolize ettikleri şimdilik söyleniyor. Diğer panoda da 5 tabloda kanatlı ve pelerinli melek tasvirleri var. İlk belirlemelere göre de tabii şimdi hemen tam tarihte veremiyorlar. Çünkü daha detaylı incelenmesi gerekiyor bunların. Milattan sonra 2. yüzyıl sonlarıyla 3. yüzyılın ilk yarısı arasındaki döneme tarihlenebiliyor bu mozaikler. Bana biraz da şey çağrıştırdı, bu Selçuk şeyde, Efes'te zengin evleri vardır, teras evleri diye geçer, orada da mozaikler zenginliğin, lüksün simgesi olarak simgesel hep onları yaparlar. Belki bu da ona benzer ama 1800 yıllık güzel bir mozaik keşfi.
Evet.
Sonra çok enteresan, İzmir'de Dikili ilçesinde bir keşif var. Bizim arkeologların bir coğrafyacımız vardır bizim, Strabon. Kaynaklarımızı çoğunlukla ondan alırız. Çok güzel detaylı anlatır. O yaklaşık milattan önce 63 ile milattan sonra 23 yılları arasında yaşamış bir coğrafyacıdır. Strabon burada 3 tane adanın varlığından söz ediyordu kitabında. Onun verdiği bilgilerden yola çıkıldığında bu adalardan ikisinin Garip Adası ve Kalem Adası olduğu anlaşılmış. Ancak üçüncü ada bulunamamıştı. Onun yeri tespit edilememişti. Bu sene İzmir Dikili ilçesinde bu antik kaynaklarda bahsedilen, buranın özelliği de Atinalılarla Spartalıların savaştığı 3. Arginus Adası. Bu Bademli köyünde yüzey araştırmaları sırasında bulunuyor. Bu jeoarkeologların çalışmalarıyla buradaki yarımadalardan birinin antik dönemde aslında bir ada olduğu tespit ediliyor. Yüzyıllar içinde Boğaz'ın alüvyonlarıyla zamanla burası kapandığı için yarımada halini almış. Ve böylece de bu Kani antik kenti olduğu iddia ettiği Strabo'nun yeri buluyoruz. Burası da işte 3. Argunus Adası'nın yerini tam tespit etmiş olduktan sonra buranın M.Ö. 191-190 yıllarında Romalıların 3. Antiyokos'la karşılaştıkları bir savaş var. Bu savaşta evet. gemilerini kışı geçirmesi için koydukları liman burası. Burada M.Ö. 406 yılında kentin hem güneybatısında ünlü Argunus Deniz Savaşları gerçekleşiyor. Hem de buranın şöyle de bir özelliği var. Savaştan sonra yaşanan kayda geçen bir ilginç bir olay var. Burada her ne kadar Spartalılar zafer kazanmış olsalar da komutanları yaralıları ve yaralıları kurtarmayıp ölülerini de doğru bir şekilde gömmediği için ülkesine döndükten sonra yargılanıp idam ediliyor bu adada. Daha sonra şey var mesela Aşıklı Höyük'te 10 bin yıllık bir hasır bulundu. Biliyorsunuz bizim Anadolu'da da hasır çok önemli. Hem evet. köy şeylerinde dam olarak kullanırlar. Dam kaplamak için hem sepet olarak kullanırlar. Burada Orta Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri Aşıklı Öyük. Bir evin tabanında hasıra sarılı bir çocuk mezarı bulunuyor. Ve çok iyi korunmuş bu mezar.
Evet, yani 10 bin yıl o hasırın çürümeden, kurumadan değil mi? Direnmesi hayat şartlarında.
Ama İlginç. Yarı gömülü bir halde bulmuşlar. Oval bir evin altında yarı gömülü halde bulmuşlar. Tabii 10 bin 100 yıl öncesine tarihlemişler hasırı.
Peki tüm bunlar bu tür şeylerin olduğunu bilerek yapılan kazılar mı buralarda? Yoksa tesadüfi yapılan kazılar? Çünkü inşaat çalışmalarında bile yapılan
tabii neler çıkıyor
değil mi? Ortaya çıkan doğru. tarihi eserler var.
Şimdi bir kısmı bilinerek mesela az önce Strabon'dan bahsettim coğrafyacıdan. Bazıları bu tür kaynaklardan bu jeolojik yerlerde tespit edilerek hani tahmini olarak işte anlatıldığı kadarıyla burada olabilir deniyor. Bir kısmı da tesadüfen bulunabiliyor. Mağaralar olsun, höyükler olsun bazen çok enteresan tesadüflerle bulunabiliyor. Ama bir kısmı da hani hele ki yakın zamansa, klasik çağysa bu tür kaynaklardan daha yakın tespit edilebiliyor. Yani işte atıyorum işte Ege'nin kuzeyinde şöyle bir yarımada vardı. Hani burayı gidip bulalım.
Yani 2015 tesadüflerin yılı mıydı arkeolojik kazılarda diye sormak istiyorum. Yoksa
Yok, şimdi burası ilk yeni kazılmış bir yer değil. Ama kazısı devam ediyor. Ama tabii kazılar devam ettiği zaman ilk başta tamam bir yer tespit ediliyor. Burada bir kazıya başlanıyor. Bir kazı bir sene, bir sezon, iki sezon sürmüyor. Yıllarca sürüyor. Yavaş yavaş çıkıyor alttan. Mesela daha sonra da size bahsedeceğim. Bir heykel kafası 34 yıl önce başlamış bir kazıda eksik ilk bulunan heykelden bir kafası eksikmiş. O kafa 34 yıl sonra bu sene bulunmuş mesela. Yani kazılar hem uzun sürüyor hem de... dediğim gibi bazen kaynaklarda şey yapabiliyor, çıkabiliyor. Bazen kazı yerlerinde de çok farklı dönemlere ait de aşağıya indikçe farklı dönemlere de rastlayabiliyorsunuz.
Evet. Çünkü kazılar gerçekten çok meşakkatli. Tabii. Çok uzun süreç isteyen. Ince, süpürgeyle tabii. ince ince değil mi? O tek tek tek tek tek tek o kumlar, topraklar, taşlar kazıla kazıla.
Milim milim. İniyoruz aşağıya ki kat kaybetmemek için.
Evet. Evet, nerede kaldık?
Hasırda kaldık. Bu 10 bin yıllık bir hasırda kaldık. Bu hasırın tabii bu kadar güzel korunmuş olması da bize hem malzemesi hakkında fikir veriyor, hem yapım tekniği hakkında fikir veriyor. Daha rahat ulaşabiliyoruz bu bilgilere. Ve hasırın bölgedeki bu sulak alanlarda yetişen Latince adı Phragmites australis olan bir tür kamış var. Bundan yapıldığı keşfediliyor. Bu kamışlar kesilerek şeritler halinde hazırlanıyor. Sonra birbirleriyle 90 derece açı yapacak şekilde alttan ve üstten geçirilerek örülüyor. Aslında bu yöntem günümüz geleneksel köy evlerinde de tavan hasırı örmede, sepetlerde de kullanılıyor. Daha da enteresanı, bu yöntem aslında papirüs yapmakta da, kağıt yapmakta da kullanılıyordu. Çok eski tarihte Mısır'da da.
Evet, örmeden de, değil mi?
Tabii tabii.
Çok enteresan, evet. Gerçekten. 10 bin yıl öncesinin, evet, tekniğiyle diyebiliriz herhalde.
Tabii o tekniği görüyoruz. Kullanılan aletleri görüyoruz. Ondan sonra bitki kalıntılarını ve çevresel özellikleri, hı-hı, görebiliyoruz.
Evet. Pek çok şeyi tanıklık edebiliyoruz.
Tabii ölü görme şeylerini de görebiliyoruz. Adetlerini de görebiliyoruz.
Evet.
Sonra Malatya'ya geçelim. Burada Aslantepe var. Bu ilk şehir devletlerin yer aldığı bir yer bu Aslantepe. Hı hı. Güzel bir kazı yeridir. Buradaki kazılarda da 5000 yıllık olduğu tahmin edilen bir kerpiç taht bulundu. Şimdi tabii bu anlattıklarım bu sene bulunanlar olduğu için tam detaylı, hı hı, kesin net bilgi değil bunlar. Sadece hakikaten bulunan bu eserlerin önemi ve bize kazandırdıkları, onlarla neler bulabileceğimiz, daha sonra yayınlandıktan sonra, hafirleri tarafından yayınlandıktan sonra tam tarihlerini ve ne işe yaradıklarını söyleyebileceğiz bunların. Bu Malatya'daki Aslantepe höyüğünde de burada çok eski kerpiç bir saray olduğu belirlenen, daha önce belirlenen bir yapı var. Burada bulunuyor bu tahta. Milattan önce 3000'li yıllara ait olduğu şimdilik tahmin ediliyor. Tahta sarayın içinde kamusal bir bina olarak kullanıldığı düşünülen bir bölüm var. Burada bulunuyor. Tahtın arka kısmında iki pencere bölmesi bulunmuş. İnsanların sarayın ön kapısından avluyu takip ederek tahtın olduğu platforma geçip kral ya da şef, hı hı, o dönemde ne deniyorsa onun huzuruna çıktığı düşünülüyor buradan. Bunun dışında da buradan da mesela Hatay'a gidebiliriz.
Evet.
Burada güzel bir buluntu var. Burada,
Hatay'da.
Evet, Hatay'da 1500 yıllık Kutsal Havariler Kilisesi bulunmuş, hı hı, Arsuz ilçesinde. Hı hı. Buranın kazısı ilk defa yapılmış. Burada geç Roma dönemine ait oluyor bu 1500 yıllık Kutsal Havariler Kilisesi. Burası birinci derece arkeolojik sit alanı ilan ediliyor. Burada Latince yazılardan kilisenin adının Kutsal Havariler Kilisesi olduğu ortaya çıkıyor. Tabii yazıtlar, buradaki yazılar daha sonraki önümüzdeki zamanlarda yapılacak incelemelerle, hı-hı, daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. Fakat
kim bilir ne kadar sonra ortaya çıkacak. 10 bin yıl, 1500 yıl, evet, yıl sonra ulaşabiliyorsak bunlara.
Yazıtlardan o dönem hakkında daha çok bilgi alabiliriz. Hı-hı. O daha büyük bir keşif bizim için. Mesela burada gün yüzüne şimdilik edinilen bilgiye göre gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde Adam ya da Adam mı telaffuz edeyim bilemedim, yazan bir insan figürü mozaiği var. Çok net olmasa da hayvan figürlerinin Roma döneminin yansıması olduğu ve, hı-hı, bunun bir cennet tasviri olduğu şimdilik tabii ilk bakıştaki belirlenen özellikleri. Kazılarda bulunan mozaiklerin ise Roma'nın ikiye bölündükten sonra Hristiyanlık dininin etkisi içerisinde, bu devlet yönetiminin kontrolü tamamen dine bağlı olduğu bir dönemde yapıldığı düşünülmüş. Evet. Kilisenin iki büyük kanatlı ana giriş kapısının yeri, su sistemini gösteren kanalları var, vaftiz havuzu olduğu düşünülen bir çukur var. Ama henüz ne büyüklüğü ne ölçeği tam olarak tespit edilememiş.
Bunlar da belki ilerleyen zamanlarda, evet, tespit, evet, edilecektir. Diğerlerini de isim olarak söyleyelim. Çünkü süremizin sonuna,
tabii,
geldik.
Tabii.
Daha sonraki programlarımızda yine konuşmayı sürdürebiliriz.
Tabii, devam edebiliriz. Hı-hı. Tabii. Mesela Kapadokya'da büyük bir antik yeraltı şehri bulundu.
Evet.
Kars, hani Ören yerini bilirsiniz. Evet. Burada çok güzel. Bunun tarihlemesi önemli. Kaya resimleri, ilk kaya resimleri çıktı. Hı hı. Bunu takip etmek hakikaten önemli olacak. Bu az önce bahsettiğim Perge'de 34 yıl sonra, hı hı, bir heykel başı bulundu. Yarım kalan baş bulundu. Bir de İstiklal Caddesi'nde Bizans nekropoli bulundu.
Evet, evet, orası bu ne en der ya zaten. Evet, İlerleyen İstanbul. Günlerde de konuşacağız. Tabii, İstiklal'i, Beyoğlu'nu. Tabii. Ve böylece tamamlamış mı olduk?
Olduk. Şimdilik, evet, Bunlar olsun.
Peki. Çok teşekkür ben ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sevgili
Rahşan Akın Özergin. İlerleyen programlarda yine birlikte olmak
tabii
dileğiyle.
Tabii inşallah.
Sağ olun, var olun bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için.
Teşekkür ederim.
Bir kıyıdan baktım dünyaya, ellerimde tuz, avucumda sedef, avucumda sedef. Bir mavilik, bir açıklık, özgürlük, hasreti. Yüreğime vuruyor. Nerede, nerede insanlar? Güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey dünyayı. Güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey dünyayı. Güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Hilesiz kucaklamak, istiyorum. Dünyayı, şehri ve seni. Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey.
...15.31 Türkiye'de saatlerimiz... Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyelim. Yusuf Özkan merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin size de. Evet, Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre sigara tüketiminin yıllık kişi başı maliyeti 2000 avroymuş. Sigara için yıllık 21 ila 43,2 milyar avro arasında bir harcama yapılıyormuş. Doğru mudur bu oranlar?
Doğru, oldukça yüksek. Biliyorsunuz Avrupa'da son yıllarda tütün ürünlerine çok ciddi zamlar yapıldı. Hollanda'da şu anda sigaranın paketi 7 avrodan başlıyor ve daha yukarıya doğru çıkıyor. Ama buna rağmen sigara tiryakilerinin sayısı azalmıyor. Hollanda'da yetişkin nüfusun yaklaşık %25'i sigara tiryakisi. Bu Avrupa'nın Avrupa açısından en yüksek rakam. Bu konuda Hollanda birinciliği elden bırakmıyor. Geçen hafta kanser konusunu konuşurken de söylemiştik. Kanserden ölümlerin, akciğer kanserinden özellikle ölümlerin en yüksek olduğu Avrupa ülkesi Hollanda diye. Bunun da başlığı nedeni yine sigara. Hollanda İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre siz de belirttiğiniz gibi yılda kişi başı yaklaşık 2000 avro maliyeti var Hollanda'ya sigara tüketiminin. Bu da 21 ile 43.2 milyar arasında bir rakama tekabül ediyor. Ekonomiye bu anlamda büyük yük getiriyor. 1 Temmuz 2014'te Hollanda'da kapalı alanlarda sigara içmek yasaklandı. Ancak buna rağmen hala ciddi biçimde sigara tiryakiliği devam ediyor. Bunun için de çeşitli yöntemler arayışında hükümet. En son bütün sokakta, kamu açık bütün alanlarda sigaranın tamamen yasaklanması konusu gündeme geldi. Ancak henüz yasalaşmadı. Çok ciddi ekonomiye getirdiği çok ciddi yükün yanı sıra insan sağlığına da büyük etkileri var. Sadece kanser değil, onun dışında sigaraya bağlı hastalıklardan yılda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybediyor.
Çok ciddi bir rakam.
Kesinlikle çok ciddi bir rakam. Bu nedenle de hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşları bu sorunun çözümüne ilişkin çare arıyorlar. Öncelikli olarak sigara alma yaşını 18'e çıkarıp 16'dan 18'e yükselttiler. Ancak bunun da tiryakinin önlenmesi açısından çok da yeterli olmadığı görüşünde otoriteler. O nedenle bu sorunun önüne nasıl geçilebilir, ölümler nasıl aşağı çekilebilir, bunun yollanıyorlar. Çünkü zam yeterince çok etkili olmadı sigara tiryakiliğinin sona erdirilmesi konusunda. Bu nedenle bu araştırmaların sonunda hükümet yeni bir takım önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Evet, peki bu önlemler konusundaki Hollandalıların ya da orada yaşayanların tepkileri nasıl acaba? Bu konuda bir kamuoyu yoklaması var mı?
Çoğunluk bu şeye karşı, çünkü her konuda çok uysal bir toplum. Özellikle hükümet uygulamalarına karşı sessizdirler. Mutlaka hükümet halkın yararını düşünerek bir adım atmıştır. Görüşü çok yaygın ama sigara konusunda pek bunu söylemek mümkün değil. Daha öncesinde zaten sigara yasağının hayatı yürürlüğe girmesinden sonra çok fazla tepki gelmişti. Bu nedenle birden fazla çalışan olmayan, yani sahibi tarafından işletilen kafelerde, barlarda sigara yasağı bir süreliğine göz yumulmuştu. Çünkü yasağın öncelikli olarak çalışanların sağlığını korumaya yönelik olduğu belirtilmişti hükümetin gerekçesinde. Bu nedenle de madem bizim çalışanımız yok, biz kendimiz içiyoruz, bize dokunmayın gibi bir tepki geldi. Bu nedenle bir buçuk yıl kadar bu şekilde şekilde yasaksız bir dönem oldu. Ama daha sonra hükümet buna izin verilmeyeceğini, çünkü bir şekilde yasağın her tarafından delinmeye başladığına karar verdi ve tamamen yasakladı. Bu konuda toplumda ciddi bir tepki var. Çünkü tiryakilerin oranı yüksek olunca tabii homurtuların oranı da daha fazla oluyor toplumda. O nedenle yeni önlemler nasıl karşılanacak? Hükümet buna karşı ne gibi yaptırım uygulayacak? Bunu merakla bekliyoruz.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıklarınız için sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın, kolay gelsin.
Tamam.
Beyin, zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. Yine merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün öğrenilenlerin saklanması ve hatırlanması sırasında beynimizde neler oluyor? Bunları konuşalım istedik. Şimdi nasıl hatırlıyoruz? Neden unutuyoruz acaba? Buradan mı girelim?
Nasıl öğreniyoruzdan isterseniz kısaca bahsedelim. Çünkü bu konu bize de çok sorulan soruların başında geliyor. Önce niye soruluyor? Şu anda öğrenme çok önemli bir sorunumuz. O kadar çok bilgiyi aklımızda tutmamız gerekiyor ki insanlar sürekli işte hocam ne ilaç alsam da hafızam patlasa, ne içsem daha iyi gelir falan gibi sorular soruyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz aslında insan türü olarak bu kadar yoğun hafıza kullanmak için hazırlıklı değiliz. Modern medeniyette çok fazla şey öğrenmemiz gerekiyor. Hiçbir canlı yok ki yaşamını sürdürmek için gerekli olan becerileri kazanabilmek adına ömrünün neredeyse yarısını eğitimle geçirsin. Böyle bir canlı türü yok. Bir tek biz varız bu konuda. Çok uzun bir eğitim almamız gerekiyor. Aslına bakarsanız bu bilgilerin çoğunu da yaşam boyu hatırlamıyoruz. Sadece belli başlı becerilerle hayatta kalıp işimizi sürdürebiliyoruz. Ama işte müfredatlarımız ağır, her dönemde sınavlar, bir şeyler. Evet. Beynin öğrenmesiyle ilgili ben temelde birkaç şey söylüyorum. Onlardan bence en önemlisi, öğrenmek demek beyin için değişmek demek. Beynimiz pasif olarak bilgiyi kaydeden bir bilgisayar gibi çalışmıyor. Bir teybe müzik kaydettiğinizde bir banda ya da CD'ye onun şekli değişmez ya da yapısında bir değişim görmezsiniz. Belli bir yüzeye işaretler koyup bir kayıt yaparsınız. Ama beynimiz her öğrendiğimizde, mesela şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin beyninde her bir cümleyle yüzlerce yeni bağlantı oluşuyor. Eski bağlantıların yerleri değişiyor ya da kayboluyor. Dolayısıyla böyle dinamik olarak şekil değiştiren bir sistem var. Her öğrendiğimizde değiştiğimiz için her öğrenme edimi aslında mikro düzeyde bizi başka bir insan yapıyor. Ve yeni bir şey öğrenirken artık ondan sonra bir farklı bir şekilde öğreniyoruz. Bunun da en iyi işte göstergesi, erken yaşlarda bazı prosedürleri öğrenirken çok zorlanırsınız ama ileriki yaşlarda bu işlerin size çocuk oyuncağı gelmeye başladığını fark edersiniz. Çünkü beyninizde uygun devreler oluşmuştur. Bu uygun devrelerle birçok şeyi otomatik ve düşünmeden yapabilir hale gelirsiniz. Bir şeyleri, şimdi öğrenmenin tanımı zaten nedir? İşte davranış değişikliğine sebep olan bilgi kaydı. Yani bir şeyi biz öğreniyorsak davranışlarımızda bir değişiklik olması gerekiyor ki onu belli edelim. İşte okulda nasıl ölçüyoruz bunu? Sınavda soru soruyoruz. Doğru cevap verilirse diyoruz ki öğrenilmiş bu gibi. Fakat hayattaki öğrenme
ama
biraz daha karmaşık.
Ama daha sonra unutabiliyoruz onları.
Zaten işte sorun o. Şimdi okulda binlerce, milyonlarca şey öğreniyoruz. Ve şu anda sorsak herkese, yani okul döneminde öğrendiklerinin binde birini hatırlayan çok az insan vardır. Çoğu bilgi siliniyor. Neden acaba bunları unutuyoruz diye, nasıl unutmayız diye herkes bize soru soruyor. Bunun da açıklaması aslında çok basit ve biraz da aslında umut kırıcı. Şöyle ki, beynimiz birincisi bu kadar çok veriyi kaydetmeye uygun bir yapı değil. İkincisi de beynin kaydettiği bütün verilerin tek bir ortak özelliği var. Duygusal olarak bizi ilgilendirmeyen hiçbir şeyi beyin kaydetmez. Duygusal olarak bizim için önemli şeyler ise tekrarlamaya bile ihtiyaç olmadan kaydedilir. Örneğin birisine aşık oldunuz.
İlk aşk mesela. Evet. Asla unutulmaz.
Artı onun ismini öğrendiğinizi düşünün o anda. Birisi ismini söyledi. Neydi şunun ismi diye bir daha sorar mısınız? Mümkün değil. Beyninize anında o isim kazınır. Ya da böyle çok severek işte müziğini dinlediğiniz birisinin ismini öğrendiğiniz anda beyniniz adeta o ismi emer, absorbe eder ve kaydeder. Çünkü duygusal olarak onunla bir bağlantı kurmuşsunuzdur. Ve duygusal bağlantı bir şekilde o bilgiyi unutmanızı engeller. Biz neden unutuyoruz? Uyku diye bir sürecimiz var biliyorsunuz. Her gün yapmak zorunda olduğumuz zoraki bir aktivite. Bu uyku bedenimiz için değil, beynimiz için yaptığımız bir şey. Çünkü uyumazsak beynimiz çalışmıyor. Mesela uzanıp dinlensek bedenimizi dinlendirebiliriz. Sıkıntı yok ama beynin dinlenebilmesi için uyku denen o özel döneme ihtiyaç var. Beyin uykuda ne yapıyor diye bakıyorsunuz. Beyin dalgalarını falan kaydederek uykuyu izleyebiliyoruz biz. Uykuda işte her gece 4-5 kere ya da 8-10 kere meydana gelen özel dönemler var. Bu dönemler işte 60 dakika falan sürüyor yaklaşık. Bunlara REM dönemi, hızlı göz hareketi dönemleri deniyor. Ve bu dönemde beyin kişi sanki uyanıkmış gibi müthiş yüksek düzeyde bir faaliyet
Peki,
gösteriyor.
Peki rüyalar?
Rüyalar da özellikle bu dönemlerde görülüyor. Hı hı. Ara ara ve biz genellikle sabah uyandığımızda bu REM dönemlerinde uyanıyoruz spontan olarak. Ve tam da bilirsiniz genellikle bir rüya görürken falan uyanırız eğer saat falan çalmamışsa tabii. Dolayısıyla şimdi bu dönemlerde beyin niye bu kadar yoğun aktivite gösteriyor diye baktığınızda birkaç deney yapılmış zaman içerisinde. Mesela insanlara bazı ilaçlar veriliyor ve insanlar gece boyunca uyumalarına rağmen bu REM dönemlerini yaşamıyorlar. Onu engelleyen ilaçlar veriyorsunuz. Hı hı. Sabah kalktıklarında müthiş bitkin oluyorlar, hiç uyumamış gibi oluyorlar. Ondan sonra bu REM dönemlerinin kimlerde yüksek olduğuna bakıyorsunuz. En fazla bebeklerde REM dönemi görüyorsunuz. Yaşlandıkça gittikçe azalıyor REM dönemleri. Açıktır ki...
Uyku da azalıyor zaten.
Uyku da azalıyor, uykunun içindeki REM oranı da düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla REM'in beyin işleviyle ilgili o REM dönemlerinin bir işlevi olduğunu düşünüyorlar ve bugün en kuvvetli teorimiz şu deneysel kanıtlarla da destekleniyor. Gün içerisinde milyonlarca veri alıyoruz. Yani önünüzdeki masaya dokunmanın bilgisinden tutun, radyoda dinlediğiniz bir konuşmaya kadar her şey beyninize bir şekilde kaydediliyor. Fakat çok fazla enformasyon veriyoruz. Gece uyuduğumuzda beyin bir dosyalama işlemi yapıyor. Bu bilgilerden hangisi önemliydi, hangisi önemsizdi buna karar verip önemsiz olanları uzak dosyalara kaydediyor ve siz onlara kolay erişemiyorsunuz yani unutuyorsunuz. Önemli olanları ise yakın ulaşılabilir yerlere kaydediyor. Peki önemli önemsiz neye göre karar veriliyor?
Şimdi ben de onu soracağım.
Duygusallığa göre. Hmm. Eğer bir şey sizi duygusal olarak titretmişse, gönül telinizi, sizi korkutmuşsa, bir şekilde duygusal olarak sizi etkilemişse gece uykuda önemliler klasörüne kaldırılıyor bu. Hmm. Ve mesela işte çok severek öğrendiğiniz bir şey var. Özellikle uykudan önce yapılan deneyler, uykudan hemen önce öğretilen şeylerde bu izlenmiş. Beyniniz o severek öğrendiği şeyi hemen arkasından uyuduğunda prova ediyor.
Peki, şimdi bazen yaşadığımız kötü anlar var. Hiç hatırlamak istemediğimiz anlar. Ama evet, hiç aklımızdan çıkmayan evet, anlardır evet, o anlar. Bunu nasıl açıklayacağız?
Bakınız gene biraz önce söylediğim şeyin çok güzel bir göstergesi. O yaşadığımız, unutmak istediğimiz hatıralara hep bakalım. Unutamadığımız şeylerin hep çok şiddetli bir duygusal bileşeni vardır. Ya ciddi bir işte korkusal travmadır, bir ayrılık travmasıdır, bir aşk acısıdır ya da utanmadır her neyse. Bunlar duygusal olarak bizi etkilediği için beynimizde hep kolay ulaşılabilir bir yerde tutulur ve maalesef bu bazı durumlarda obsesyona benzer yani takıntıya benzer bazı devrelerin oluşmasına sebep oluyor. Mesela insanlar daha önce bir şeyi kötü yaptıkları için hep o kötü örneği hatırlayarak sanki bir daha aynı tecrübeyle karşılaştıklarında kötü bir şey yapacaklar.
Bunları silme şansımız yok mu orada?
Silme şansı var sınırlı da olsa. Bazı psikolojik teknikler zaten uygulanıyor. Özellikle ölüm travması gibi ya da hayatı etkileyen böyle obsesif düşüncelere dönüşmüş kötü anılarla ilgili. Mesela psikiyatrist arkadaşlarımdan birkaç sene önce öğrendiğim bir teknik var. EMDR diye bir teknik. Şu anda psikolog ve psikiyatristlerden bazıları bunu uyguluyorlar. Çok ilginçtir bu teknik. REM dönemine adını veren hızlı göz hareketlerine dayanıyor. Uykunun o döneminde böyle gözlerimiz çok hızlı hareket eder. Ve EMDR terapistleri de özellikle bu şikayetli olan insanların anılarına konsantre olmalarını sağlayarak onlara hızlı göz hareketleri yaptırıp bu hatıraların etkilerini azaltabiliyorlar. EMDR'nin mesela nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Mekanizmasını bilmiyoruz. Hı hı. Fakat çok insanda işe yaradığı rapor ediliyor. Bununla ilgili bayağı yayınlar var. Onun dışında da tabii böyle bir ekstra terapiye ihtiyaç kalmayacak. Hafif durumlar hemen hemen hepimizde var. Çok önemli bir beyin özelliğini bilirsek aslında bunu nasıl çözebileceğimizi hepimiz kendi başımıza çıkarabiliriz. Beyin bir davranışı tekrarladıkça ona dair devreler oluşturuyor. Eğer siz sürekli kötü anılarınızı düşünüp bunlara kafayı takıyorsanız kötü anılarınızı çağırma ve hatırlama devreleriniz kuvvetleniyor gittikçe. Fakat o anlar her aklınıza geldiğinde onun yerine başka bir şey yapmak ya da düşünmek gibi bir bilinçli strateji benimsersiniz.
Mesela?
Diyelim ki işte benim bir dönem ben böyle çok konferanslar falan veren bir adam ama ciddi bir kalabalık karşısında konuşma korkum oluşmuştu özellikle ilk zamanlarda. Ben bu stratejiyi kendimde şöyle uyguladım. konuşma yaparken kötü olabilecek şeyler aklıma geldiği zaman daha önce çok iyi geçmiş birkaç konuşmam ve sonunda yapılan işte güzel bana söylenen güzel sözleri hatırlayıp onlara konsantre olmayı tercih etmeye başladım. Ve bir süre sonra...
Peki bunu yaparken o ana da konsantre olabiliyor musunuz?
Tabii ki. O hemen zaten başlamadan önce oluyordu genellikle. Hani benim stratejim böyleydi. O güzel şeylere konsantre olduğunuzda güzeli hatırlamak, hani yaşamak gibi etki yapıyor beyinde aynı zamanda. Ödül hormonlarının, ödül kimyasallarının salgılanmasını sağlıyor. Kötüyü hatırlamak tam tersi. Bunları azaltıyor. Dolayısıyla bilinçli olarak önce biraz zorlayıp bunu yapabilirlerse, zıttını düşünmek gibi. Bir süre sonra beyin bu devreleri kuvvetlendirecek. Ve bu davranış otomatik olarak zaten devreye girmeye başlayacak. Fakat bu ciddi bir zihinsel disiplin istiyor. Yani ben de böyle anlatıyorum, bir günde becerebildiğim bir şey değil. Gerçekten bu konuyu istemek. Mesela o korktuğunuz durum neyse onu aynı zamanda tutkuyla da istemek de çok önemli. Onu yapabilmeyi istemek ya da işte o durumdan kaçınmayı istemek. Ve hani bu genel çerçeveden baktığınızda aslında zihnimizin en önemli bilmemiz gereken özelliği onu nasıl kullanıyorsak o şekilde şekillendiriyoruz.
Peki tam tersini yapmak istediğimizde unutmayı önlemek için alacağımız önlemler var mı?
Şimdi neyi unutmamaya çalıştığınıza göre çok değişiyor bu. Şimdi her insanın dikkati bir projektör ışığı gibidir. Aydınlattığı yeri son derece ayrıntılı görür ve oradaki her şeyi daha iyi hatırlar. Ama o dar projeksiyonun çevresinde kalan her şey ise onun için talidir. Şimdi eğer sürekli araba anahtarınızı kaybediyorsanız, örneğin bu çok herkesin başına geliyor. Efendim bilmem neyi nereye koyduğumu unuttum falan gibi şikayetler çok fazla. Bu şu demek, bunlar periferik dikkat alanında kalan şeyler ve bizim zihnimiz tarafından önemli addedilmiyor. Bunun için uzmanlar şöyle şeyler öneriyorlar. Yani özel örnek üzerinden gideyim. Diyelim araba anahtarınızı kaybediyorsanız ya da telefonunuzu nereye koyduğunuzu bulamıyorsanız bunu projektörünüzün içine almak çok mantıklı değil. Çünkü insan sürekli telefonunu ya da anahtarını düşünerek yaşayamaz. O zaman sık sık gittiğiniz her yerde telefonunuzu yahut anahtarınızı ya da o bulmak istediğiniz şeyi koyduğunuz sabit bir yeriniz olmalı. Ve oraya her girdiğinizde...
İşte onu yapmayı beceremiyorlarsa...
İşte bu mesela bir reçete olarak... Sizde de var, bende de oluyor zaman zaman. Mesela benim evimde arabamın anahtarını koyduğum sabit bir yer var ve şöyle bir devre oluşturuyorsunuz zamanla. Eve girer girmez anahtarınızı oraya asmadığınızda bir rahatsızlık hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü bulamayacağınızı biliyorsunuz. Bunu tekrar tekrar birkaç kere yaptığınızda beyniniz otomatik olarak size sormadan diyelim evinize her girdiğinizde anahtarınızı o anahtarlığa asmanızı sağlıyor. Bu tip tedbirlerle onu hem odağınıza almadan hem de işte kaybetme riskini en aza indirecek bir yöntem benimseyebilirsiniz. Aslında bu tip şeyleri unutmak büyük bir nimettir, onu söyleyeyim. Çünkü esas konsantre olduğunuz işe iyi konsantre olduğunuzu ve dışta kalanları da çok fazla umursamadığınızı gösteriyor. Başarının sırrı...
Korkulacak bir şey değil yani bu.
Korkulacak bir şey değil tabii, çok hani majör bir şey kaybetmedikten sonra. Mesela yurt dışında pasaportu kaybederseniz büyük sıkıntı çekebilirsiniz.
Peki zaman zaman isimleri, yüzleri ya da okuduğumuz bir romanı hatırlamakta güçlük çekiyoruz. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
Evet, çok güzel, benim de bir yarama bastınız, onu söyleyeyim. Fakat farklı şeyler, mesela isimleri yüzleri hatırlama meselesi beyinde benim anlayabildiğim kadarıyla, bu konuda yayınlar biraz sınırlı ama... Bir karşılıklı denge meselesi. İsimleri iyi hatırlayanlar yüz hafızasında iyi değiller. Yüzleri iyi hatırlayanlar maalesef isimde iyi olmuyorlar. Ben B şıkkına giriyorum. Yüzlerin nerede olursa olsun hayatta unutmam. Ama isimler konusunda çok ciddi sıkıntım var. İsim hatırlama tekniğinizi geliştirebiliyorsunuz. Fakat bu yüz tanımanızı zayıflatabiliyor. Çünkü bunlar muhtemelen beyinde rekabet eden devreler. Sözel hafızayla yüz tanıma çok farklı yerleri ilgilendiriyor. Ve ikisi de çok ciddi enerji kullanan yerler. Benim önerim, mesela isimleri unutan insanlar yüzleri hatırlama konusundaki yeteneklerin üzerine gitsinler. Zayıf olan yetenekleri kuvvetlendirmek hep istediğimiz bir şey ama.
Kimilerinde o görsel hafıza.
Tabii. Mesela eğer yüz tanımamız kuvvetliyse. Mesela bir teknik var, benim genellikle işime yarıyor. Ben insanların yüzüne çok fazla dikkat edenlerden olduğum için tanıştırıldığımız anda ismini bile duyamıyorum yüzünü okumaya çalışmaktan. O sırada ismi söylendiğinde gene bu alışkanlık olması için tekrar edilmesi gereken bir şey. Diyelim kişinin alnına ismini görsel olarak yazıyormuş gibi yapmak zihninizde. Mesela bu önemli bir taktik, bende biraz çalışıyor. Yahut kişinin herhangi bir fiziksel özelliğiyle ismindeki heceleri hemen birleştirmeye çalışmak. Bu biraz maharet istiyor, yani biraz uğraşma gerektiriyor. Evet. Fakat işinizi kolaylaştırıyor. İşte yüz küsür kişilik sınıflarda ders anlatıp da öğrencilerin ismini hatırlayamamak bazen hayatı zorlaştıran bir şey. Biz de böyle ufak tefek çözümler bulduk. Ama tekrar söylüyorum, biz bir hata yapıyoruz. Hepimizin özel yetenekleri var. Mesela yüz tanıma yeteneğimiz iyiyse bu iyi yetenekle ne yapabileceğimizi sorgulamak yerine zayıf olanı geliştirmeye çalışıyoruz. Halbuki iyi olan taraf bize bazı avantajlar sağlıyor. Örneğin yüz tanıma yeteneği iyi olan birisinin hoca olması ve eğitim vermesi çok iyi. Çünkü karşıdaki insanların yüzlerini çok hızlı okuyabiliyor. Bu yetenek üzerine odaklanmalarını tavsiye ederim. Zayıfı geliştirmek her zaman bize söylenen şey. Ben genellikle tersini öneririm. Kuvvetli tarafımızı iyi bilelim.
Evet. Yakın geçmişi unutmak biraz tehlike arz ediyor galiba. Öyle mi?
Yakın geçmiş derken tam olarak
mesela, Alzheimer hastalarından söz ediyorum. Onlar hani çok geçmişte kalmış, uzağa hatırlayabiliyorlar ama yakın geçmişi hatırlamak.
Alzheimer'daki sorun şu temelde, başlangıç düzeyinde özellikle beynin hafızayla ilgili özel bir bölgesinde başlar. Çünkü bu bölge çok aktiftir ve hasarlara duyarlıdır. Hipokampus dediğimiz bir beyin bölgesi, şu beynin şakak lobları içinde yer alır. Bu bölge ilk vurulan bölge ve Alzheimer burayı vurmaya başladığında buranın işlemlerinin zayıflamasının karşılığı şu: biz normalde yeni bir şey öğrendiğimizde eğer bu daha uzun süre hatırlanacaksa önce beynimizin ön tarafına, sonra o şakak loblarındaki hipokampusa gelir. O hipokampus bunu daha sonra yeterince bizim için önemliyse ve tekrar ediliyorsa erişilebilir dosyalara kaldırıp uzun süreli hafıza dediğimiz şeye depolar. Ama Alzheimer'da yeni öğrendiğiniz şey uzun süre hafızaya geçiren o sistemi çalışmadığı için işte birisiyle tanıştırıyorsunuz, 5 dakika sonra ismini unutuyor, bir daha tanıştırmanız gerekiyor. Yeni bilgileri öğrenme bozuluyor. Yakın geçmiş değil de yeni bilgileri alamıyor kişiler. Ama bu hastalık maalesef ilerleyici genelde. Daha sonra diğer beyin bölgelerini etkileyerek eski hafızaları da etkilemeye başlayabiliyor. Ama ilk etapta eskileri hatırlamakta sorun yok ama yeni bilgiyi öğrenmekte ciddi sorun yaşanıyor.
Sorunlar yaşanabilir.
Temporal lob hasarlarında
aynı sorun. Yaşın ilerlemesiyle birlikte de o hatırlamakta güçlük çekiliyor ama şimdi gençlerde de var çok fazla.
Çok fazla var. Çünkü dikkatimizi dağıtan, hani sık sık söylüyorum, beynimiz bu kadar veriye hazır değil. Çok fazla veri var ve dikkatimizi dağıtıyor. Biz herhangi bir şeye odaklanmıyoruz. Bir şeyler bizim maalesef odağımızı kendine çekiyor şu anda. Biz seçmiyoruz odaklanacağımız şeyi. Nerede en fazla gürültü, tantana, renk varsa dikkatimiz oraya dönüyor. Bu da maalesef beynimizin yüz binlerce yıldır ayarlandığı o seçimli dikkat sisteminin bozulmasına sebep oluyor. Özellikle anne babalar, ben de teknoloji seven bir babayım, onu söyleyeyim. Ama ciddi oranda televizyon, tablet, cep telefonu kullanımını özellikle 7-8 yaşına kadar çocuklarında kontrol altına alsınlar. Çünkü ileride bunun ölçemeyeceğimiz zararlarını yaşayacağız gibi gözüküyor.
Evet, umarız yaşamayalım. Önlemimizi İnşallah. Şimdiden alalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bugün için Sayın
Sinan
Canan.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Yine çok güzel, keyifli bir sohbetti. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, İnşallah. Var olun. Ve işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Baykal Alavant'tı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz başkentten. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine stüdyomuzda beğeneceğiniz umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?